dinleyicilerimiz bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 İsven 1399, Hicri Gamer'i 15 Recep 1442 ve Miladi Takvim'le 27 Şubat 2021 Cumartesi. Ayrıca Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıldönümü özel programı, Ayetlerin Hikayesi ve İranlı Ünlüler Evrensel Mefahirler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Salih'in yaptırımların önümüzdeki 3 ay içerisinde kaldırmaması halinde ajansın kameralarının toplatılacağını söyledi. Borrell, nükleer anlaşmanın Amerikan hükümetinin talebi doğrultusunda yeniden canlandırabileceğini iddia etti. İran, Amerika'nın Suriye saldırılarını şiddetle kınadı. Amerika, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı. Taliban, Amerika'yı tam bir savaş konusunda uyardı. Irak Ketabi Hizbullah, Amerikan saldırılarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İslami İran, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıldönümünde mateme boğuldu. Bugün Hicri Kameri takvimli 15 Recep 1442 Peygamber Efendimizin değerli torunu ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın sevgili kızı Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın vefat yıldönümüdür. Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha kardeşleri İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanı başında İslam dinini savunma ve yayılması yönünde büyük çabalar sarf edip Kerbela faciasında fedakarlıkları ve cesaretiyle tarihe adını yazdırmıştır. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha değerli kardeşi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehadetinin ardından Ehl-i Beyt fertlerinden diğer kadın ve çocuklarla birlikte Beni Umeyye tarafından esir alınınca bile büyük kahramanlıklar gösterip verdiği fetvalarıyla onların fasık hükümetlerini yerle bir edip gerçek yüzlerini ifşa etmiş ve Kerbela'nın felsefesi ve kalıcı mesajını zihinlere yerleştirmiştir. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Hicri Kameri takvime göre 63 yılında vefat etti. Peygamber Efendimizin değerli kızı Kerbela kahramanı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatı münasebetiyle bir kez daha tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Salihi İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan son anlaşmaya temasla ajansın 3 aya kadar bilgi kayıt sistemlerine ve kameralara erişim hakkı yoktur. Önümüzdeki 3 ay içinde yaptırımlar kalkıncaya kadar bu bilgiler silinecek ve kurumun kameraları toplanacak dedi. İran'a göre Ali Ekber Salih bir televizyon programında İran halkının yaptırımlarını kaldırma ve haklarını koruma için stratejik eylem yasasıyla ilgili olarak ek protokolün İran tarafından gönüllü olarak uygulanmasının durdurulmasını öngören yasanın üzerinden 2 ay sonrasıyla İran'ın nükleer anlaşmadaki tarafları sözlerini yerine getirmesi Tahran yapılan ek protokolün uygulanmasını askıya alacak ve de aldı dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretine ve kendisiyle yaptığı görüşmeye değinen Salih, toplantıda İran'ın ek protokolünün uygulanmasını askıya alacağının açıklandığını ve Grossi'nin de bunun İran'ın hakkı olduğunu ve resmiyetle tanıdığını bildirdiğini söyledi. İran ve ajans geçen pazar günü ek protokolün ve nükleer anlaşmaya erişimin İran'da uygulanmasını tamamen askıya almaya karar verdi. Buna göre yalnızca İran'ın koruma yükümlülükleri uygulanacak. Buna göre İran Meclisi yasasına göre ajansa denetim dışı erişim hakkı verilmeyecek ve herhangi bir denetim dışı da denetim yapılmayacaktır. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşma yasa dışı Amerikan yaptırımlarının 3 ay içinde kalkmaması halinde İran'ın nükleer faaliyetlerine ait tüm kayıtlı görüntülerin kalıcı olarak silinmesini öngörüyor.
İranlılar Amerika'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini herhangi bir yeni müzakereden önce tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguluyorlar. Maryland Üniversitesi ve Kanada'daki İran Poll adlı bir anket şirketi tarafından yapılan kamu araştırmalarının sonuçları İranlıların çoğunluğunun Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesini, bunun da her türlü müzakereden önce gerçekleşmesini istediğini ortaya koydu. Telefonla yapılan ankette İranlı katılımcılara nükleer anlaşma ve Amerika ile ilgili çeşitli konular soruldu. Bu anketin sonuçları İranlıların %67'sinin kendi kendine yeterlilik ve direnç ekonomisinde ilerlemeleri gerektiğine inandığını gösteriyor. Katılımcılardan %29'u ise diğer ülkelerle ticaret yapılması için çaba gösterilmesinden yana görüş bildirdi. Ankete katılanların %85'i korona krizinde İran sağlık sisteminin performansını çok iyi olarak değerlendirdi. Ankete göre insanların %70'i ise Amerika'nın hayat ve insani yardım amaçlı ürünlerin İran'a teslimini engellemeye çalıştığına inanıyor. Katılımcıların %60'ı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği görüşündedir. Katılımcıların %84'ü ise Amerika'dan nefret ettiklerini belirttiler. Ayrıca katılımcıların %51'i nükleer anlaşmayı desteklediklerini ve %41'i de buna karşı olduklarını bildirdi. Katılımcıların %69'u Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönünceye ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirinceye kadar Amerika ile müzakere yapılmaması gerektiği görüşünü bildirirken %28'i ise Biden yönetimiyle yeni bir anlaşmada müzakere edilmesi gerektiğine inanıyor. Anket sonuçları insanların %88'inin İslam İnkılabı Muhafaza Ordusu'nun bölgedeki faaliyetlerinin İran'ı daha güvenli bir ülkeye yaptığına inandığını gösteriyor ki bu rakam Mayıs 2019 anketine göre %13 artış gösteriyor.
Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Borrell, nükleer anlaşmanın Amerikan hükümetinin talebi doğrultusunda yeniden canlandırılabileceğini ileri sürdü. Borrell dün Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın yükümlülüklerini azaltmaya yönelik adımlar konusundaki endişelerini tekrarlarken diplomatik atmosferin ve diyalog fırsatının şu anda canlanacağını iddia etti ve nükleer anlaşmanın Amerikan yönetiminin ve Joe Biden'ın istekleri doğrultusunda yeniden yürürlüğe geçebileceğini söyledi. 5 Ocak 2020'de İran hükümeti nükleer anlaşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerinin azaltılmasında 5. ve son adım atmıştı. Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerine göre diğer taraf yükümlülüklerini yerine getirmesi İran yükümlülüklerini tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir.
İran Avrupa Kardiyologlar Toplantısı dün Meşret Rezevi Hastanesi'nin ev sahipliğinde webinar yöntemiyle düzenlendi. Webinarın düzenlenme kurulu genel sekreteri Mahmut Şebistleri yaptığı açıklamada Rezevi Hastanesi'nin geçen 3 sene zarfında dünyadan kardiyologları ağırladığını, bu sene koronadan dolayı toplantının sanal ortamda düzenleneceğini belirtti. Şebistleri koronadan dolayı toplantının 20 gün arayla ve 2 aşamada düzenleneceğini belirtti. Şebistleri toplantıyı İtalya, Almanya, Belçika, Hindistan, İsviçre, Amerika, İspanya ve Türkiye'den katılımcılar olduğunu belirterek toplantı esnasında online olarak 12 operasyon yapılacağını, bunlardan 4'ünün İran'da ve 8'inin de İtalya'da yapılacağını belirtti. Şebistleri toplantıda kalp damarla ilgili en son gelişmelerin inceleneceğini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in bugün İran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Ahmet Es-Sahaf, Irak Dışişleri Bakanı'nın bugün İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere Tahran'a gideceğini duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bir günlük ziyarette ikili ilişkiler ve bölgedeki durum hakkında İranlı yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunacak. Bu Irak Dışişleri Bakanı'nın bu ay Tahran'a yaptığı ikinci ziyaret olacak. Irak Dışişleri Bakanı 3 Şubat tarihinde Tahran'ı ziyaret etmiş. Başta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif olmak üzere bazı İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün gece yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin Suriye'nin doğusundaki bölgelere yönelik yasa dışı saldırılarını açıkça insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali olarak niteleyip şiddetle kınadı. İran'a göre Hatipzade, Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli saldırısının devamı niteliğindeki bu saldırıların Amerikan güçlerinin girdiği bir durumda gerçekleştiğini belirtti. Amerika son yıllarda yasa dışı bir şekilde Suriye'nin bazı bölgelerini işgal etti ve Suriye halkının doğal hakkı olan petrol dahil doğal kaynaklarını talan etti. Suriye'deki yasa dışı Amerikan üstleri terörist güçleri eğitiyor ve bunları araç olarak kullanıyor diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni Amerikan yönetiminin hareketinin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve askeri çatışmaları daha da körükleyecek, bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi. Amerikan savaş uçakları Perşembe gecesi Suriye'nin doğusundaki bölgeleri bombaladı. Pentagon, Amerikan askeri savaş uçaklarının Amerikan Başkanı Joe Biden'ın emriyle Doğu Suriye'deki direniş gruplarına ait mevzileri bombaladığını söyledi. Amerika ve Siyonist rejim Suriye ve Irak'ın farklı bölgelerinde direniş güçlerinin mevzilerini defalarca hedef aldı.
Amerikalı bazı senatörler dün yaptıkları açıklamada Amerikan ordusunun Suriye'ye yönelik saldırısını eleştirdiler. Senatörler Amerika'nın Suriye içindeki mevzileri Joe Biden'ın kararıyla saldırmasına tepki göstererek başkanın bu kararının yetkililerinin üstünde olduğunu ve bundan dolayı da endişelerini dile getirdiler. Senato Dış İlişkiler Komitesi yetkilisi Senatör Murphy yayınladığı bildirde Biden yönetimini saldırıyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Demokrat Senatör Tim Collins de Amerika'nın Suriye'ye yönelik askeri saldırısını eleştirdi. Bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul da Amerikan ordusunun Suriye saldırısını kınadı. Bu arada İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Amerikan siyasetlerine uygun olarak Amerika'nın Suriye'nin doğusuna yönelik saldırısını destekledi. Daha önce Rus yetkililer Amerika'nın Suriye'nin doğusuna yönelik saldırganlığını çok tehlikeli olarak nitelendirmiş ve Amerika'yı uyarmıştı.
Irak Ketaib Hizbullah Hareketi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin direniş mevzilerine yönelik Amerikan saldırılarının bedelini ödediği sürece Iraklı güvenlik görevlilerinin öldürmesinin devam edeceğini bildirdi. Mavazi News'a göre Irak Ketaib Hizbullah Hareketi dün yayımladığı bildiride, düşman Amerika'nın Irak halkına ve bu ülkenin güvenlik güçlerine yönelik cinayetlerinin sürdüğünü, bu saldırılarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanslarıyla yapıldığı ve bu finansların devam ettiği sürece de bu cinayetlerin süreceğini ve bu sürece devam ettiğini belirtti. Bildiride Amerika'nın bu cinayetlerine karşılık vermenin Irak halkının en tabii hakkı olduğuna yer verilirken, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bu saldırıların kaynağı olan ülkelerin bedelini ödeyeceğine yer verildi.
Amerika Cemal Khashoggi raporunu yayımladı. Rapora göre gazeteci Khashoggi'nin yakalanması ve öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Selman verdi. Raporda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'ın Suudi Arabistanlı gazeteci Khashoggi'nin Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürmesi yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık ifadesi yer aldı. Bir karar da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda öldürülen gazeteci Cemal Khashoggi başta olmak üzere Suud yönetiminin muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 128.387 COVID-19 testi yapıldı. 9.205 kişinin testi pozitif çıktı. 74 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 649 oldu. Test sayısı 32.939.661'e ulaştı. Vaka sayısı ise 2.683.971, vefat sayısı 28.432, ağır hasta sayısı 1.195 oldu. Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı, COVID-19 salgınıyla mücadele için yerli bir aşı geliştirmesinin gerekli olduğuna vurgu yaptı. Fahrettin Koca, Korona Genel Merkezi'nin toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, değişen aşı pazarı göz önüne alındığında bizim için en iyi seçenek yerel bir aşı üretmektir, dedi.
On binlerce Yemenli, Yemen'in çeşitli kentlerinde protestolar düzenledi ve Suudi Amerikan Koalisyonu'nun ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını kınayan sloganlar attılar. El Meyadin haber kanalına göre dün başta Said'e olmak üzere diğer birçok şehirde saldırgan Amerikan Koalisyonu'nun kuşatması Yemen halkını öldürüyor başlıklı bir gösteri düzenleyerek ülkelerine yönelik askeri saldırıyı kınadılar. Göstericiler, Mareb'in işgalden kurtarılması için operasyonun devam etmesi yönünde sloganlar da attılar.
İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü, Umman Denizi'ndeki bir İngiliz ticaret gemisine saldırı düzenlendiğini iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın Rus Haber Ajansı Sputnik'ten aktardığına göre İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü Cuma günü yayınladığı bildirdi. Perşembe gecesi Umman Denizi'nde bir İngiliz ticaret gemisine patlayıcı cihazla saldırı düzenlendiğini iddia etti.
Ermenistan'da ordunun hükümetin istifasını istemesiyle yaşanan darbe girişiminin ardından iktidar ve muhalefet yanları başkent Erivan'da miting yaptı. Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'a yönelik istifa çağrısında bulunmasının ardından Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle toplandı. Ermenistan ordusunun Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına destek veren muhalif kesimler de Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.
Taliban hareketinin sözcüsü, Taliban'ın Katar anlaşmasının revizyonunu veya yeniden müzakeresini kabul etmeyeceğini ve Amerikan anlaşmayı ihlal ederse yeni bir savaş başlatacağını söyledi. Teslim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Amerikalılar barışçıl bir şekilde serbest bırakılmamıza izin vermezlerse ülkemizi savaş yoluyla özgürleştireceğiz, dedi.
Ve son haberimiz, Amerikan Kongre Polis Şefi Vekili Pittman, fanatik sağcıların Temsilciler Meclisi'ni havaya uçurmak ve Kongre'nin bazı üyelerini öldürmek istediklerini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, uzlaşmacı Arap ekseni ile Siyonist İsrail arasında hareketlenmeler etrafında. Yeni Amerikan hükümetinin de siyasetteki belirsizliği ve bu ülkenin Batı Asya'ya yönelik yaklaşımının muğlaklığı, uzlaşmacı Arap ekseni ve Siyonist rejim İsrail arasında durumu bir kez daha hareketlendirdi. İsrail'in Kanal 11'i 25 Şubat Perşembe günü Suudi Arabistanlı ve Siyonist rejim İsrail'i üst düzey makamlar arasında temasların arttığını duyurdu. Buna paralel olarak Bahreyn'in resmi haber ajansı da bu ülkenin veliahtı Selman bin Hamid Ali Halife'nin Siyonist rejim İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Bu iki taraf arasında temasların artması ve hareketlenmelerin ilk sebebi yeni Amerikan hükümetinin dış siyaseti hususundaki kaygılardır. Halbuki Joe Biden hükümetinin hala Batı Asya'ya yönelik ne tür bir siyaset izleyeceği hala belirsiz. Ancak Suudi Arabistan, yeni Amerikan hükümetinin dış siyasetleri hususunda derinden kaygılanmış ve telaşa kapılmıştır. Amerikan makamları resmi olarak Joe Biden'ın Suud veliahtı Muhammed bin Selman ile görüşmek istemediğini, sırf Kral Selman ile görüşeceğini söylemişlerdir. Bu doğrultuda da Perşembe akşamı Biden ilk kez Kral Selman ile temasa geçti. Halbuki Joe Biden 35 gündür beyaz sıraya yerleşmiştir. Amerikan hükümeti açık bir şekilde Suudi Arabistan ile ilişkilerde revizyona gideceğini belirtmiştir. Biden hükümeti Riyad ile ilişkilerde insan hakları ve normlara dayalı meseleleri de göz önüne bulundurmak istiyor. Buna esasen Joe Biden bazı belgelere göre Suud veliahtı Muhammed bin Selman'ın talimatıyla öldürülen Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinin dosyası hususunda bilgi edinmiş ve bu gizli bilgileri de yayınlayacağı söylenmektedir. Bu yaklaşım ise Bin Selman ve Suud makamların derinden kaygılarına yol açmıştır. Bu doğrultuda İsrail'in Kanal 11'e Amerika'nın yeni başkanının bölgeye yönelik siyasetlerinin değişmesini, İsrail ile Suudi Arabistan makamları arasında diyalogların ve görüşmelerin ekseni olduğunu bildirip, Suudi liderlerin Biden hükümetinin Suudi Arabistan'da insan hakları meselelerine ve Cemal Khashoggi cinayeti dosyasına odaklanmasına kaygılandıklarını duyurdu. Suudi veliahtı ve kralı ise Tel Aviv'in yardımlarıyla Biden'ın muhtemel siyasetlerini değiştirmek ve onu kararlarından caydırmak istiyorlar. Bu alanda göze çarpan bir başka önemli etken de yeni Amerikan hükümetinin İran'ın nükleer meselesine ve nükleer anlaşma yönelik yaklaşımı. Eski Amerikan hükümeti döneminde Trump'ın hükümeti süresince Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkeleri Suudi rejimi İsrail'e paralel hareket ederek Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkışı ve İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin uygulanmasında önemli rol oynadılar. Gerçi Biden hükümeti ilk sloganlarının tersine hala nükleer anlaşmaya dönmemiştir. Ancak İran'a karşı maksimum baskı siyasetlerinin yenilgisini itiraf etmiştir. Diğer nükleer anlaşma tarafları da Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesi için arayışa girmişlerdir. Bu doğrultuda Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin yardımcısı Dmitri Polyanski, Amerika'nın otomatikman nükleer anlaşmaya geri dönmesi için belli bir mekanizmanın olmadığına değinerek, "Sanırım bu alanda Viyana'da kimi faaliyetler yürütülmektedir" açıklamasında bulundu. Amerika'nın muhtemel bir şekilde bile nükleer anlaşmaya geri dönmesi, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve terör rejimi İsrail'in istemediği bir şeydir. Bu yüzdendir ki bu ülkelerde nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere dahil olmak istiyorlar. Bu tür bir yaklaşım ise İran tarafından kesinlikle reddedilmektedir. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu yöndeki taleplerini reddetmiş, nükleer anlaşmanın tekrar masaya yatırılmayacağını taraflarında belli olduğunu vurgulamıştır. Arap-İsrail ekseni ayrıca batılı güçleri İran ile muhtemel müzakerelerde nükleer meselelerin ötesindeki konularda ele almaları için ikna etmeye çalışıyor. Bahreyn Haber Ajansı ise bu husustaki ifadelerinde Bahreyn Veliahtı ve İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede iki tarafında gelecek muhtemel müzakerelerde daha fazla konunun ele alınmasını istediklerini duyurdu. Bu girişimler ise gerici Arap Batı ekseninin Joe Biden'ı yönlendirmek istediklerini gösteriyor. Bu bağlamda gelecek aylarda bu eksenin daha da hareketleneceği söylenebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyareti etrafında. Afganistan Dışişleri Bakanı bu ülkedeki barış süreci hususunda istişarede bulunmak ve bölgesel konuları ele almak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer Rusya ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere kimi üst düzey Rus makamlarla görüştü. Afganistan Dışişleri Bakanı'nın Rusya'da bu ülkedeki barış süreciyle ilgili istişareleri ve görüşmeleri gerçekleşse de geçen hafta Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov'un Afganistan'da geçici hükümet kurulmasını desteklemesi Kabil makamlarının sert tepkilerine yol açmıştır. Afganistan milleti ve hükümeti açısından seçimler ve demokratik mekanizmalarının işlemesi sonucu yönetimin başında bulunan mevcut hükümetin konumunu zayıflatan her plan Afganistan anayasası ve halkın hakları ile çelişmektedir. Afganistan'da geçici hükümetin kurulması planı da Amerika ile bazı ülkelerin Taliban savaşı bitirmek ve Afganistan'da daimi ateşkes anlaşmasını imzalamak için teşvik edici bir husus olarak önerilmiştir. Bu plan ise kimi muhalif siyasi gruplar ve Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'ye karşı olanlar tarafından desteklenmiştir. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisinin son dönemdeki geçici hükümetin kurulması ile ilgili açıklamaları ise Kabil makamlarının Afganistan barış sürecinin kötü etkilenmesi hususunda kaygılanmalarına yol açmıştır. Afganistan hükümeti Taliban ile barış görüşmeleri ve müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da çıkmaza girdiği bir sırada bölge ülkelerinden Kabil'in ilkeli duruşunu desteklemelerini beklemektedir. Bu bağlamda Afganistan hükümeti, uluslararası camiadan özellikle de bölge ülkelerinden Afgan-Afgan görüşmelerinde güvenin inşası için geçici ateşkesin sağlaması amacıyla Taliban'a baskı yapılmasını, Amerika taahhütlerinin barış sürecinde bir koz olarak kullanılmamasını istemiştir. Afganistan hükümeti, farklı ülkelerin etkin bir şekilde barış sürecinde Kabil'in istediği çerçevede rol oynamasını istemesine rağmen Rusya gibi kimi aktörlerin geçici hükümet ve yönetimden söz etmesi Kabil'in beklemediği bir gelişmedir. Böyle bir durumda Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer, Moskova ziyaretinde aslında bu ülkenin makamları ile görüşmelerinde Kabil'in neden geçici hükümetin kurulmasına karşı olduğunu açıklamaya çalışmış, bölgesel ve bölge dışı aktörlerin Afganistan barış müzakereleri sürecinde nasıl Afganistan ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda hareket edebileceğini anlatmıştır. Afganistan hükümet yetkilileri farklı bölge ve dünya ülkelerinin Afganistan barış müzakerelerine karıştıkları zaman Afganistan hükümetinin yanında yer almalarını, bu ülkenin anayasası ve cumhuriyeti ilkesi ve temelini desteklemelerini ve Taliban'ın mantık dışı taleplerini güçlendirecek tutumlar sergilemekten uzak durmalarını istiyor. Bu bağlamda Pakistanlı yetkililerin de açıklamaları dikkat çekicidir. Bu doğrultuda Pakistan Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Taliban grubunun Afganistan'daki her türlü sultasına karşı çıkması Kabil'in tam istekleri doğrultusundadır. Kabil makamları bölge ve bölge dışı aktörlerden beklentisi de bu yöndedir. Bu çerçevede Kabil hükümeti Taliban'ın taviz isteyici ve avantaj sağlayıcı tutumlarına her türlü desteğin verilmemesini istiyor. Kabil hükümeti bu süreçte hep seçimlere ve kamuoyunun düşüncelerine vurgu yapmış ve Taliban'ın sırf bu mekanizmalar sayesinde siyasi iktidarda rolü olabileceğini bildirmiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 9 İsvan 1399 Hicri Kameri 15 Recep 1442 ve Miladi 27 Şubat 2021 Cumartesi. ...1380 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 62'de Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti Zeynep selamullahi aleyha çektiği çile ve acıların ardından vefat etti. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha Hicri Kameri 6 yılında dünyaya geldi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli kızı Hazreti Fatıma ve onun değerli eşi Hazreti Ali aleyhisselamın nezdinde yetişti ve bereket dolu hayatında bilim öğrenmede ve insani yüce kemal elde etmede bir an bile olsun çabadan el çekmedi. O Hazret aydınlatıcı konuşmalarında Emevilerin sapkınlıkları ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hanedanına karşı işledikleri cinayetler ve zulümleri gün yüzüne çıkardı ve Beni Ümeyye hanedanını rezil rüsva etti. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha Hicri kameri 61 yılında Kerbela orayında sevgili kardeşi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın daima yanındaydı. Nihayet Hazreti Zeynep selamullahi aleyha böyle bir günde 56 yaşında Hakk'a yürüdü. ...1440 yıl önce bugün Hicri kameri 15 Recep 2 yılında böyle bir günde Yüce Allah'ın emri üzerine Müslümanların kıblesi Beytül Mukaddes'ten Mekke ve Kabe'ye doğru değişti. İslam dininde Müslümanlara namaz kılmak vacip ilan edildikten sonra Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların da saygı duyduğu Beytül Mukaddes'e doğru namaz kılmaya başladılar. Ancak İslam peygamberi Medine'ye hicret ettikten sonra bu kentte yaşayan Yahudiler Allah Resulü ile Müslümanlara namaz kıldırtmakta Yahudilerin kıblesini kullandığı için alay etmeye başladı. Sonunda ve İslam peygamberinin Medine'ye hicret etmesinin üzerinden 17 ay geçti bir sırada Yüce Allah bundan böyle Kabe'nin Müslümanların kıblesi olduğunu duyurdu. Bu emir İslam peygamberi Beni Seleme camiinde öğle namazını kıldırdı bir sırada kendisine vahiy yolu ile bildirildi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 144. ayetinin bir bölümünde Yüce Allah İslam peygamberinin Yahudilerin serzenişlerinden rahatsızlığını işaret ederek şöyle buyurmakta. Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem namaz sırasında yüzünü Mescid-i Haram'a çevirdi ve öğle namazının son iki rekatını tevhid-i merkezi Kabe'ye doğru kıldı ve bu yüzden bu cami İslam tarihinde iki kıbleli anlamına gelen Zülkıblateyn adıyla ün yaptı. O günden beri şimdiye kadar dünya Müslümanları Kabe'ye doğru namaz kılmaya başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşk ve Hamaset Kadını Hazreti Zeynep.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 15 Recep, Resulullah Efendimizin torunu Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın rıhlet yıl dönümüdür. Bu elem dolu rıhlet nedeniyle tüm İslam dünyasına ve özellikle siz kıymetli dinleyicilerimize başsağlığı diliyoruz.
Hicri kameri 63 yılında yani Kerbela kıyamından 2 yıl sonra İslam dünyasında ebedi etkisi olan tarihi kıyamın mirasçısı Hamaset kadını Hazreti Zeynep selamullahi aleyha 15 Recep gününde Hakk'ın davetine lebbeyk diyerek gözlerini dünyaya yumdu. Hazreti Zeynep'in adı her zaman İmam Hüseyin aleyhisselamın şanlı kıyamı ile birlikte anılmıştır. Zulme karşı mücadele ruhunu annesi Hazreti Fatıma ve babası Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselamdan miras alan Hazreti Zeynep, zulmün ifşa edilmesi ve hakkın kurulması yolunda kendi güçlü kelamı ile hiçbir fedakarlıktan çekinmedi.
Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın ilk kızı dünyaya geldiğinde Resulullah yolculuktaydı. O Hazret'in dönmesini ve vahiden ilham alarak Hasan ve Hüseyin isimlerini iki erkek evlatlar için seçtiği gibi kızlarının adını da seçmesini beklediler. Resulullah Efendimiz bir süre sonra yolculuktan geri döndü ve göz nuru Hazreti Fatıma'nın evine gitti. Hazreti Ali aleyhisselam kızını Resulullah'ın mübarek kucağına verdi. Allah Resulü torununu öptü ve ona Zeynep adını verdi. Sonra yüzünü bebeğin yüzüne koydu ve mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Sebebini sorduklarında ise şöyle buyurdu: "Bu kız benim Hüseyin'imin musibetlerine ortaktır."
Hazreti Zeynep selamullah aleyha saadet ve erdemlik yuvası olan bir ortamda yetişti. Her gün Resulullah'ın sevgi ve marifetinden yeni bir can bulurken, değerli babası Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselamın ilim ve belagatından yararlanıp, muhterem annesi Resulullah'ın değerli kızı Hazreti Fatıma'nın kucağında huzur bulan Hazreti Zeynep, ismet, paklık, sabır ve direnişin örneği haline geldi. Bu şartlar altında Hazreti Zeynep, ilahi marif ve ilim ile aşina olma ve ahlaki faziletleri kavrama fırsatı buldu.
İmam Seccad aleyhisselam halası Hazreti Zeynep'e hitaben şöyle buyuruyor: "Allah'a şükürler olsun, sen öğretmen görmemiş bir bilginsin ve özünde olan idrak ve anlayış kabiliyetine sahipsin." Hazreti Zeynep Kur'an-ı Kerim müfessiriydi ve Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Kufe'de bulunduğunda Hazreti Zeynep kendi evinde toplantılar düzenler ve kadınlara Kur'an-ı Kerim'i yorumlardı. O Hazretin engin bilgisinin bir diğer kanıtı da Kufe ve Şam'daki hutbeleridir. Öyle ki birçok bilgin o hutbeleri tercüme ederek ona şerh yazmışlardır. Bu hutbeler bu kadının İslami ilimler ve özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında geniş bilgisinin kanıtıdır. Hutbelerinde değindiği ayetler inanç ve diğer konulardaki birçok şüpheyi ortadan kaldırıyor.
Evlenme çağına gelince kendi kuzeni ve amcaoğlu Abdullah bin Cafer ile evlendi. Abdullah Arap dünyasının zenginlerindendi. Yüce bir düşünceye sahip olan Hazreti Zeynep kendini maddi dünyanın görünüşüne kaptırmadı. O hiçbir zaman ve şartlar ne olursa olsun gerçek gevherini zalimlerin hırsına kurban etmemek gerektiğini öğrenmişti. Yüce düşüncelere sahip olan Hazreti Zeynep, eşi Abdullah ile evlenince sadece tek bir şart koştu. O da hayatı boyunca kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında olmaktı. Eşi Abdullah da bu şartını kabul etti. Böylece Hazreti Zeynep, ağabeyi İmam Hüseyin aleyhisselamın Medine'den Kerbela'ya olan tarihi yolculuğu sırasında onu yalnız bırakmadı. Ve Kerbela hamasetinde Emevilerin zalim hükümranı Yezid'e karşı savaşta yerini aldı.
Namaz emirleri tüm kainatı saran sonsuz ve ebedi bir güçle derin ilişkidir. Tüm yaratılış dünyası onun iradesi ve yöntemiyle ayakta ve Cenab-ı Hakk'ın eşsiz ve muazzam özellikleri ve sonsuz bilgisi onu kutsamaya ve tapılmaya şayeste kılmıştır. İnsan bu eşsiz mabut karşısında secdeye kapılarak maneviyat ruhu ve aşkı kendi varlığına hakim kılıyor. Böylece namaz çerçevesinde Allah'a ibadet etmek, yürekleri okşayan irfani bir havaya bürünür. Namaz kılan insan, şükretmek ve ibadet etmenin sadece yegane Allah'a has biliyor. İzzeti nefis kazanıyor ve tüm tağutlar ve diğer güçleri hiçe sayıyor.
Hazreti Zeynep selamullah aleyha'nın melekuti kemalat ve faziletleri arasında o Hazretin mahşuku ile razu niyaz etmesi ve namaz kılması ise diğer özellikleri arasında daha barizdir. Allah'a ibadet etmek ve namaz kılmakta annesi Fatıma'yı örnek alırdı. İmam Seccad aleyhisselam da muhterem halası hakkında şöyle diyor: "Halam Zeynep, Kufe'den Şam'a kadar yol boyunca farz ve müstahap namazların tümünü kıldı. Hatta bazı menzillerde açlık ve zafiyet nedeniyle oturarak namazını kıldı."
Tarih her yerinde Aşura adına rastlamak mümkün ve neresinden bakılırsa Aşura kıyamının lideri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hemen yanı başında Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın görüyoruz. O Hazret bu şanlı kıyamın her anında hazırdır ve bir an bile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı yalnız bırakmıyor. Aşura, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adı ve Hazreti Zeynep'in yardımı, desteği ve mesajını iletmesiyle tarihin damarlarında akarak hayattadır.
Hazreti Zeynep selamullah aleyha Aşura olayının her anını masum imam ile omuz omuza paylaştı. Ve İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadeti ardından da şanlı kıyamının mesajını tüm dünyaya ileterek o cesur insanın sadece savaş meydanlarında değil, yüce Allah dışında hiçbir şeyden korkmayan, dağ gibi güçlü duran ve hayattaki olayların onu sarsmayan bir kişi olduğunu ispatladı. Zeynep-i Kübra Kerbela kıyamında İmanı zayıflamazken üstelik yüce Allah'a tevekkül ederek her gün izzeti daha da yüceldi ve imanı daha da güçlendi. Zeynep'in cesareti Kerbela olayı ardından tecelli etti.
Ehlibeyt'in esir kervanı çektikleri birçok acı ve işkencenin ardından Yezid'in zaferi için süslenen Kufe kentine girdi. Kafiledekiler ve özellikle Hazreti Zeynep, Kufe kentini o halde görünce acısı daha da yoğunlaştı. Zira Kufe onlar için tanıdık bir kentti. Bir zamanlar Hazreti Zeynep saygın bir kadın olarak babası ve ailesiyle birlikte büyük bir izzetle bu kentte yaşıyor ve Kufeli kadınlar ise o Hazretin ilim ve marifet denizinden yararlanmaya çalışıyorlardı. Dağ gibi acı yüküne rağmen Hazreti Zeynep sessizlik ve gözyaşına boğulmadı. Thank you.
Hazreti Zeynep dirayet sahibi büyük bir siyaset kadınıydı ve durumu kontrol ediyordu. Çektiği tüm acı ve zorluklara rağmen şehitlerin kanlarının mesajını herkese duyurmak istiyor ve Yezid'in çirkef rejiminin mahiyetini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyordu. Buna ilaveten Yezid'in uşakları Resulullah'ın ehli beytine reva gördükleri acı, faciayı halka duyurarak halkı onlara karşı ayaklanmaya ve isyana çağırdı. Hazreti Zeynep Kufe halkını ağlatacak kadar açık konuştu. Haşim oğullarının seçkin kadını batılın Yezid ve hanedanından başkası olmadığını gösterince Kufe ahalisi pişmanlık gözyaşı döküyordu. Hak ile aşina değillerdi zira ve ona yardım eli uzatmamışlardı.
Hazreti Zeynep hakkı korumak ve mahbuba ulaşma yolunda acılara dayanmada Müslüman kadınların en iyi modelidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Hazreti Zeynep'in tarihte seçkin örneklerden olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Zeynep-i Kübra tarihin en önemli meselelerinden birinde varlığının azametini gösteren seçkin örneğidir. Aşura kıyamında Kerbela olayında kanın kılıca galebe çaldığı söylenince ki gerçekten galebe çaldı, bu zaferin sebebi Hazreti Zeynep'ti yoksa kan Kerbela'da biterdi. Bu olay kadının tarihin kıyısında olmadığını gösterdi. Kadın tarihin önemli olaylarının metnindedir. Kur'an'da birçok kez bu konuyu dillendiriyor, lakin bu yakın bir tarihle ilgilidir. Eski ümmetlerle ilgili değildir. İnsanın Zeynep-i Kübra'yı hayret verici ve göz kamaştıran bir azametle meydanda görmesi canlı ve hissedilir bir olaydır. Askeri meydanda görünüşe göre zafer kazanan ve muhaliflerini yok etmiş ve zafer tahtına yaslanmış düşmanın kendi güç merkezinde, kendi Risalet Sarayı'nda rezil ve tahkir olmasına sebep oluyor. Sonsuza kadar utanç damgasını onun alnına vuruyor ve zaferini bir yenilgiye dönüştürüyor. Bu Zeynep-i Kübra'nın işidir. Zeynep, kadının iffet ve utangaçlığının mücahitlerin izzetine ve büyük bir cihada dönüştürülebileceğini gösterdi.
Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu cesaretti. Bu yüzden ziyaretnamesinde Haşimilerin aslan kadını olarak tanınıyor. Ahlak ilminin bilginleri cesaret ve şecaat için üç kademe belirlemişlerdir. Cesaretin birinci kademesi başkalarından ve özellikle zorbalar ve güçlülerden korkmamak ve çekinmemektir. İkinci etabı birinciden daha yüksek seviyededir ve bu da vesveselere ve heveslere yenik düşmemektir. Fakat her ikisinden de daha güçlü ve üstün olan cesaret ise insanın hayatın engebeli yollarında kendini kaybetmemesidir. Hazreti Zeynep cesaretin her üç kademesinde de üstün güce ve iradeye sahipti.
Hazreti Zeynep selamullah aleyhanın babası Hazreti Ali aleyhisselam'dan şöyle duymuştu. İnsan ancak üç özelliğe sahip olmadan imanın gerçeğini idrak etmez. Din bilinci, zorluklara sabretmek ve hayat işlerini iyi yönetmek. Bu erdemli kadın çok zor sorumlulukları omuzladı ve sabır ise bir gevher misali ruh ve canını süsledi. Zeynep'in bakışında hakikat yolunda direnmek ve ilahi ülküler yolunda ölmek güzeldir ve bu güzellik sonsuza dek insanlar tarafından övülecektir.
Böylece Yezid, Ehl-i Beyt hanedanı ve Hazreti Zeynep'i azarlarken Allah'ın Hüseyin ve yarenlerine Kerbela'da neler yaptığını gördün mü diye sorunca derin bir erdemlik ve bilinçle ben güzellikten başka bir şey görmedim dedi.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatı nedeniyle hepinize baş sağlığı dilerken Yüce Allah'tan bize o Hazreti izleme tevfiki inayet buyurmasını niyaz ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 54. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde En'am suresinin 25 ve 2 ayrıca 33. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Kureyşliler İslam'ın yayılmasını ve etkinliğinin artmasını önlemek için her girişime başvuruyorlardı. Bu çerçevede Allah Resulü'nün yarenlerine işkence bile yapıyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik cinnet ve büyücülük ithamlarına da yöneltiyorlardı. Ancak bu içi boş ithamlar ve kaba girişimlerin hiçbiri etkili olmadı. Sonunda Kureyş büyükleri Allah Resulüne servet verme ve bağışlama önerisinde bulundular. Onun hükümran olabileceğini ve buna karşılık batıl dinlerine geri dönmesi gerektiğini söylediler. Ancak Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verseler, dinimi yaymaktan ve hedefimi izlemekten vazgeçmeyeceğim. İslam muzaffer olana kadar ya da kendim ölene kadar bundan vazgeçmeyeceğim.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanı sıra Kur'an-ı Kerim de halk için bir cazibe kaynağı sayılırdı. Öyle ki kim ayetler duyarsa ona hayran kalıyordu. Kureyşliler ise bu semavi kitapla mücadele etmeye çalıştı. Ama Kureyşliler Kur'an-ı Kerim ayetlerine eşdeğer olan ifadelerde bulunmaktan da acizlerdi. Bu yüzden diğer topraklardan ve diyarlardan seçkin ifadeleri ve hikayeleri seçip Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmak için Araplara okumak istediler. Böylece Kur'an-ı Kerim'e yönelik ilgiyi gölgede bıraktılar. Onlar Araplar arasında az sayıdaki okur yazarlardan olan Nazr bin Haris'i Irak'ın güneyinde Hire bölgesinde kalmış İranlı kralların ve İranlıların Rüstem, İsfendiyar gibi büyük pehlivanlarının hikayelerini duymuş ve İranlıların inançları ve düşüncelerini bilen biri olarak bu planı uygulamakla görevlendirdiler.
Nazr bin Haris sokaklarda ve mahallelerde İranlı Rüstem ve İsfendiyar gibi mitleşmiş isimler ve krallarının hikayelerini halka anlatmaya başladı. Hatta şöyle iddiada da bulunmaya başladı. Ey insanlar! Benim sözlerim ile Muhammed'in sözleri arasında bir fark yok ki. Muhammed, ilahi kahra ve öfkeye uğrayan cemaatin hikayesini anlatıyor. Ben de nimet içinde olan ve uzun yıllar halklarına hüküm sürenlerin hikayesini anlatıyorum.
İşte bu sırada En'am suresinin 25 ve 26. ayetleri indirildi ve bu tür kişilerin akılsızlıkları açıkça vurgulandı. Allahu Teala bu ayetlerde şöyle buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzaklaştırmaya çalışırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler.
Odaklanma, dikkatli olma, önlem alma, doğru söylemek, bönkörlük ve iffet ve haysiyet açısından dönemin en seçkin isimlerinden olan Allah Resulü'nün dördüncü kuşak ecdadı Kusay bin Kilab, Kureyş aşiretinin başına geçmişti. Günlerden bir gün Mekke başkanlığını ve de bu şehrin siyasi ve gündelik hayatını merkeze ve odak noktasında bulunan Kabe'nin sorumluluğunu Kureyş aşiretine ayırmak istedi. Kureyşliler Kusay'ın dirayeti ve liderlik gücü sayesinde bu hedefine ulaştı. Böylece Kureyşliler Huza aşiretine devre dışı bırakarak Kabe sorumluluğunu üstlendi. Huza aşireti ise Araplar arasında çok tanınan aşiretlerden biriydi. Kureyşliler ile Huzalılar arasında eski bir rekabette söz konusuydu. Huza aşireti üyelerinin İbrahim Aleyhisselam'ın tevhide dayalı dini değiştiren ilk kesim olduğu, Arap Yarımadası'nda putperestliği yayan ilk kesim olduğu söylenmektedir. Böylece Kureyşlilerin başında bulunan Kusay, Mekke'de en önemli mevkiye gelmesinin ardından bir tür dine lider konumuna da geldi.
Gelecek iki nesilde de Kusay'ın torunu Abdümenaf'ın oğlu Haşim Mekke'de yeni bir düzenin temelini attı. Haşim bonkör bir insan olarak Mekkelilerin ticaretini geliştirdi ve sonuçta halk arasında önemli bir popülerliğe ulaştı. Haşim etraf ülkelere yolculuk yaparak sözleşmeler yapan ve Arapları özellikle de Kureyşlileri doğu ve batı arasındaki ticaret akışına bağlayan ilk Arap'tı. Bu sürecin ardından Kureyş, Arap Yarımadası'nda en önemli ticaret merkezlerinden birinin başında bulunmasına ilaveten dünya ticaretinin de halkalarından birine dönüşmüştü.
Ticareti tekelde bulundurmaktan kaynaklanan Kureyşlilerin serveti büyük bir serveti tekabül edip bu aşiretin onur ve imaj kaynağı idi. Buna ilaveten Kabe'nin anahtarının sahibi ve sorumlusu olması, hacıları ağırlama sorumlusu olması da Kureyşlilere büyük bir itibar kazandırmıştı. Ebrehe ordusunun Kabe'ye saldırısı ve ordusunun bu saldırıda yok olmasının ardından Kureyşlilerin itibarı kat kat arttı. Bu dönemden itibaren Kureyşliler belli bir kutsallık seviyesine de sahip oldu. Halk onları Tanrı'nın seçilmiş halkı ve aşireti olarak gördü. Halk onları düşmanları yok eden, onları savunanlar olarak kutsanmaya başladı. Ancak Arap Yarımadası'nda en büyük kutsal mekan sayılan Kabe'nin sorumluluğu, büyük serveti ve itibarı onları İslam'a karşı koymaya teşvik etti. Böylece Kureyşlilerin çile çekme dönemi de başlamış oldu. Tabii Kureyşliler İslam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yürenlik besledikleri tüm düşmanlıklarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in güzelliği önünde de hayranlık duymaya başladılar ve bir tür telaşa kapıldılar. Kimi zaman geceleyen insanların gözünden uzak olacak bir şekilde evlerinden çıkıp Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyorlardı.
Müşriklerin inatçı liderlerinden olan Ebu Cehl, Ebu Sufyan ve Ahnes bin Şarık kimsenin anlayamayacağı şekilde Allah Resulü'nün sözlerini duymak için bir kenara çekilip gizlice Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim ayetleri okunuşunu dinlerlerdi. Sabah olunca hepsi dağılırdı ve evine giderdi. Günlerden bir gün dağıldıktan sonra birbirlerini görünce olayı anlattılar ve artık böyle yapmayacaklarına dair söz verdiler. Onlar bu olayın anlatılması ve gençlerce bilinmesi halinde herkesin İslam'a yöneleceğini biliyordu. Bir sonraki gece ise her biri başkalarının gelmeyeceğini düşünerek bir kez daha Kur'an-ı Kerim ayetlerini duymak için gizlice Allah Resulüne yaklaşıp ayetleri dinlemeye başladılar. Tekrar sabah olunca sırları ifşa oldu ve birbirlerini azarlamaya başladılar. Tekrar söz verdiler ve bunun son kez olduğuna dair. Ancak bu olay üçüncü kez tekrarlandı. Bu gecede Kureyş'e bağlı alt aşiretlerden biri olan Ahnes bin Şurik Ebu Sufyan evine gitti ve ona şöyle sordu. Ey Ebu Hanzele, Muhammed'den duyduklarınla ilgili görüşünü bildir. Ebu Sufyan ise şöyle cevap verdi. Ey Ebu Selebe, ant olsun ki çok iyi anladığım şeyleri, maksadını ve içeriğini çok iyi anladığım şeyleri duydum. Ancak anlamadığım ayetlerde duydum.
Ahnes bunu duyunca orayı terk etti ve Ebu Cehil'in evine doğru yola çıktı. Beni Mahzum aşireti başkanı Ebu Cehil'in evine varınca aynı soruyu ve meseleyi de sordu. Muhammed'den duydukların hakkında ne düşünüyorsun? Ebu Cehil bunu duyunca şöyle cevap verdi. Gerçekte biz ve Abd Menaf çocukları haysiyet, liderlik ve büyüklük babında bir rekabet içerisindeyiz. Onlar misafirleri ağırladılar, biz de ağırladık. Onlar yayaları bindirdiler, biz de öyle yaptık. Onlar insanlara servet kazandırdılar, biz de öyle yaptık. Öyle ki iki at yarışı gibi yarıştık ve kimse üstün gelmedi. Ardından onların arasından biri çıktı ve Peygamberim semalardan size vahiy getirdim diye iddiada bulundu. Şimdi onlar ile nasıl rekabet edelim ki? Yeminler olsun ki hiçbir zaman ona iman etmeyeceğiz ve onu onaylamayacağız.
İşte bu sırada En'am suresinin 33. ayeti indirildi. Bu ayette Allah-u Teala peygamberine hitaben şöyle buyurdu.
قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 54. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarlara İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştırıyoruz.
Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nezami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde İran'ın Safevi döneminin ünlü büyük İranlı şairi ve Hintçe tarzının öncülerinden Ebu Talib Kelim Kaşani'den söz ettik ve dedik ki Kelim Kaşani'nin ister yaşadığı dönemde ister ondan sonraki tuhaf ünü özel yaşamının unutulmasına sebebiyet verdi. Nitekim tezkere yazarları da nerede Kelim Kaşani'den söz ettiyse şairin acayip ünü yüzünden yaşamının detaylarına hiç değinmedi. Kelim Kaşani bir rübai sayesinde Hindistan kralı Şah Cihan'ın sarayına girmeyi başardı. Kelim Kaşani Ruhul Emin lakaplı arkadaşı Mir Cümle Şehristani'nin yardımıyla Hindistan'ın Gurkaniler Hanedanı'nın en büyük kralı Şah Cihan Sarayı'nda baş şair makamına kavuştu ve ömrünün sonuna kadar da bu mevkiini korudu. Kelim Kaşani Kameri 1061 yılında Hindistan'ın Kaşmir yüresinde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Kelim Kaşan'ın mezarı Srinagar'da Kaşmir Mezarları adıyla bilinen bir yerde bulunuyor.
Geçen bölümde ise Safevi döneminde topluma hakim olan siyaset ve sosyal şartlar ve özellikle Safevi krallarının şairlere yönelik itinasızlığı ve duyarsızlığı yüzünden İranlı şairlerin Hindistan'ın yolunu tuttuğunu ve bu yüzden Farsça'nın edebi dili gücünü ve ağırlığını yitirdiğini ve sadeleşmeye yöneldiğini anlattık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kelim Kaşan'ın şiirleri Safevi döneminin toplumuna açılan ve oradan bu toplumu görmenin mümkün olduğu bir pencere gibidir. Kelim Kaşan'ın şiirleri bilimsel sosyolojik analiz yöntemlerini şiirin özel bir alanında kullanan ve eserlerinde toplumu analiz eden sosyoloji bilimi gibidir. Kelim Kaşan'ın şiirlerinde halkın musibetlerini, acılarını ve sorunlarını anlatıyor. Şair şiirlerinde yaşadığı toplumdaki fesat, zulüm, insanların haklarının çiğnenmesi, hükümdarların fıskı fücuru ve sosyal bozukluklarını anlatıyor. Kelim Kaşan'ın hükümet sistemi mutlak saltanat düzeni ve şah da mutlak kadir ve halkın canı ve malının sahibi olduğu bir dönemde yaşıyor. Şairin yaşadığı ortam çok acımasızdır ve o ortamda kılıç mutlak hükümdardır. Kelim Kaşani o dönemin hükümdarlarının izlediği politikalar ve özel şartlar yüzünden engebeli bir süreç izlemesinden kaynaklanan durumu çok iyi idrak eden bir şairdir. Şair, acımasızlık zamanın en belirgin özelliği olduğu bir dönemde ölüm yaşamın tek çözümü ve ölüm meleği de yeryüzünün en mihriban mahluku olduğuna inanıyor.
Güvensizlik, gergin ortam, sahtekarlığın yaygınlaşması, değerli insanların hor görülmesi ve soysuz ve hakir insanların değer kazanması, söz ve şiir ve şairlerin ve yazarların değer kaybetmesi ve gurbete göç etmeleri ve gurbette yaşamaları, Kelim Kaşani döneminin belli başlı musibetleri ve sorunları ve acılarıydı ve tüm bunları şairin şiir divanında görmek mümkün. Yine Kelim Kaşani'nin şiir divanından o dönemin çeşitli sosyal kurumlarını çıkarmak ve onları irdeleyerek şairin yaşadığı çağın siyasi ve sosyal atmosferini anlamak mümkün.
Kelim Kaşani'ye göre şairlerin saraylardan dışlandığı bir dönem olan yaşadığı dönem öyle bir dönem ki hakkında sessiz kalmak daha uygundur ve eğer biri arzularına kavuşmak istiyorsa mutlaka bu şartlara uyum sağlayacak bir psikolojiye sahip olması gerekir ve birçok durumda kendini cahil ve bilgisiz göstermesi de kaçınılmazdır. Kelim Kaşani'nin bakışına göre o dönemde topluma hakim olan zulmün yüzünden insanlar bir kafeste tutsak olan kuşlar gibidir ve hiç kimseden onları kurtarmalarını beklememeleri gerekir. Bu düşüncenin izlerine şairin şiirlerinde rastlamak mümkün.
Kelim Kaşani yaşadığı çağdan şikayetçidir. Zira İran diyarında sözünden hiçbir fayda görmemiştir. Kelim Kaşani şiir ve söz ehli olanlar zor durumda oldukları için bir dönemde yaşamaktadır. Şairin sözleri feleğin çok soğuk karşıladığı ama şeker gibi olan sözlerdir. Kelim Kaşani'ye göre İran diyarında birçok şairin yazdığı şiirlerin alıcısı yoktur. Ancak bu durum şairlerin sözlerinin değersizliğinden değil, sözün değerini bilendirin kıtlığıdır. Şaire göre İran diyarında ülke yönetiminin başında bulunan insanlar, şairlerin ve söz bilenlerin kıymetini bilmeyen insanlar yer alıyor. Kelim Kaşani şiirlerinde içinde kasırgaların kanunu yürüdüğü bir zamandan söz ediyor ve bu kanuna göre de çalı çırpıdan başka hiçbir şey yükselmiyor. Şaire göre bu devirde cahil ve bilgisiz ve sahtekar insanlar işin başında bulunuyor ve bilge insanlar ve düşünürler zorluklarla uğraşırken gurbetlerde sürünüyor. Nitekim Kelim Kaşani döneminde bağnazların ve şakşakçıların baskıları yüzünden birçok şair ve alimin sarayın azizliğine uğramasına yol açıyordu. Bu yüzden Kelim Kaşani vatanda şairlerin ve alimlerin rahat edemediğini belirtiyor.
Aslında Kelim Kaşani'nin şiirlerinden yaşadığı dönemde ne gibi insanların iktidarın başında bulunduğunu anlamak mümkün. O dönemde dindarlık iddiasında bulunmalarına karşın günah ve fesat içinde bocalayan ve aynı zamanda kendilerini halkın canı, malı ve namusunun sahibi bilen insanlar iş başındaydı. Kelim Kaşani'nin şiir divanının en önemli muhtevalarından biri görecede alim gözüken insanların düşünceleri ve amelleriydi. Bunlar din kisvesinde insanları azarlayan ve toplumda hurafeyi yaygınlaştıran kişilerdi. Bu zümre toplum içinde hurafeleri yaygınlaştırarak kamuoyunu imkansız ve kuruntuların ürünü olan konuları ve örneğin semavi cisimlerin insanların kaderi üzerinde etkisi olduğu gibi imkansız meseleleri kabullenmek için hazır hale getiriyordu.
Kelim Kaşani döneminde hakim politikalar ve Safevi hükümdarların dini savaşları ve kültürel bilimsel merkezlerin yok olması yüzünden bu dönemin şairlerinin bilgi seviyesi de çok kısıtlıydı. O dönemde geniş bilgi sahibi olan şairlerin sayısı parmak sayılarını geçmiyordu. Hatta bazı şairler Farsça sarf ve nehivi bilmiyordu. Kelim Kaşani'ye göre cahilliğin yaygınlaşması yüzünden küçük ve hor insanlar kendilerini bilge bilmelerine yol açmıştı. Şaire göre yaşadığı çağ sefih insanları yetiştiren çağdı ve birçok alçak insan hak etmediği halde yükselmiş ve başa geçmişti. O dönemde gazel ve irfani şiir yavaş yavaş terk edilmişti. Zira Safevi krallar her iki tarzdan uzak duruyordu. Kelim Kaşani'ye göre Safevi çağında sanatçılar pek az ilgi görüyor ve sanat ve ilim fidanlarından pek bir ürün elde edilmiyordu. Şaire göre o dönem kimde sanattan en ufak nur varsa bile hatta önüne göremeyeceği kadar karanlığa sürükleniyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefariler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Ali Ekber Salihi, yaptırımların önümüzdeki 3 ay içinde kaldırılmazsa ajansın kameraları toplatılacak, dedi. İranlılar Amerika'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini herhangi bir yeni müzakereden önce tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu, nükleer anlaşmanın Amerikan hükümetinin talebi doğrultusunda yeniden canlandırılabileceğini iddia etti. İran-Avrupa Kardiyologlar Toplantısı Meşhed kentinde düzenlendi. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuat Hüseyin bugün Tahran'a gelecek. İran, Amerika'nın Suriye saldırılarını şiddetle kınadı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. İslami Projatontro İran'ın